Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kalbimi vatanıma gömün. D. Brown. E Yayınları 3. Basım 1998. Çeviren Celal Üster. 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Feyza Keli. Elinizdeki neşeli bir kitap sayılmaz ama tarihin bugüne uzayan bir yanı vardır ve belki de bu kitabı okuyanlar geçmişte ne olduğunu öğrenmekle Amerikalı Kızılderili'nin bugün ne olduğunu daha iyi anlayacaklardır. Amerikan mitinde kaba bir takım savaşçılar şeklinde basma kalıp bir biçime sokulan Kızılderililerin ağzından ince ve son derece akla yatkın sözlerin çıktığını görünce şaşıracaklardır belki de. Belki de toprakla olan ilişkilerini büyük bir titizlikle koruyan bir halktan, toprakla kendi aralarındaki ilişki hakkında biraz bir şeyler öğreneceklerdir. Kızılderililer toprağın ve onun zenginliklerinin hayatla bir tutulması gerektiğini ve Amerika'nın bir cennet olduğunu çok iyi biliyorlardı. Doğudan gelen istilacıların niçin Kızılderililere ait her şeyin yanı sıra Amerika'nın kendisini de yok etmeye kararlı olduklarını anlayamadılar. Bu kitabın okurları bugün Kızılderililerin yaşadıkları yerlerin yoksulluğunu, umutsuzluğunu ve sefaletini görme fırsatını bulurlarsa bunun nedenlerini de gerçekten anlayabileceklerdir. O zaman kaç kişinin öldüğünü anlayamamıştım. Şimdi kocamışlığımın şu yüksek tepesinden gerilere baktığımda yerde birbirleri üzerinde yığılı duran boğazlanmış kadınları ve çocukları hala o genç gözlerimle görebiliyorum. Ve orada o kanlı çamurun içinde bir şeyin daha öldüğünü ve o kar fırtınasına gömüldüğünü görebiliyorum. Evet, bir halkın düşü öldü orada. Güzel bir düştü, evet. Sonra bir ulusun umudu kırılıp paramparça oldu. Artık yeryüzünün merkezi yok, ölüp gitti kutsal ağaç. Kara geyik. Bir beyaz adama hiçbir zaman zarar vermedik. Böyle bir niyetimiz de yok. Beyaz adamla dost olmak isteğindeyiz. Delikanlılarınız bize ateş etmemeli. Bizi ne zaman görseler ateş ediyorlar. Biz de ateş etmek zorunda kalıyoruz. Uzun boğa. Bir zamanlar beyazların dostuyduk. Ama sizler dalaverelerinizle kendinizden uzaklaştırdınız bizi. Şimdi de aynı toplulukta oturmuş konuşurken birbirinize atlatıyorsunuz. Neden dobra dobra konuşup her şeyin düzelmesini istemezsiniz anlamıyorum. Kara kazan. Beyazlar bize birçok söz verdiler. Hatırlayamadığım kadar çok. Bir tekinin dışında hiçbirini tutmadılar. Toprağımızı alacaklarını söylediler ve aldılar. Kırmızı bulut. Nicholas Cesur Kurt'a. D. Brown bu kitabı yayımlayıncaya kadar pek bilinmeyen, kendini Batı Amerika tarihinin araştırmasına vermiş bir tarihçiydi. Batı Amerika tarihiyle ilgili 15 kitabı yayınlanmıştı ama adını ancak dar bir çevreye duyurmuştu. Birden üne erişmesine yol açan eseri Kalbimi Vatanıma Gömün, Bury My Heart at Wounded Knee'yi yıllar süren bir çalışma sonucu ortaya çıkardı. Amerika'da yaşayan ve sayıları 800 bini geçmeyen Kızılderililerin arasına girdi, onlarla konuştu, kimsenin ilgi göstermediği devlet arşivlerinden yararlandı ve Kızılderililerle ilgili mükemmel bir inceleme ortaya çıkardı. Yayınladığı bütün ülkelerde büyük ilgiyle karşılanan Kalbimi Vatanıma Gömün bir Amerikalının bu konuda yazdığı en gerçekçi kitap sayılıyor. D. Brown halen Illinois Üniversitesi kütüphane şefi. Ön söz. Lewis ile Clark'ın 19. yüzyılın başlarında Pasifik kıyısına yaptıkları keşif gezisinden bu yana Batı'nın açılışını dile getiren basılı belgelerin sayısı binlere varmıştır. Yazıya dökülen yaşantı ve gözlemlerin 1860 ile 1890 arasındaki kısa sürede bu kitapta ele alınan dönem yoğunlaştığını görüyoruz. Şiddet, açgözlülük, gözüpeklik, duygusallık, dizginsiz bir coşkunlukla dolu ve zaten kişisel bakımdan özgür olanların kişisel özgürlük ülküsü karşısında neredeyse saygıyla boyun eğdikleri akıl almaz bir dönemdir bu. Amerikalı Kızılderililerin kültür ve uygarlığı bu dönemde ortadan kaldırılmış, Batı'nın bütün büyük öyküleri hep bu dönemde doğmuştur. Kürt tacirlerinin, dağcıların, buharlı gemi kılavuzlarının, altın arayıcılarının, kumarbazların, silahşörlerin, süvarilerin, sığır çobanlarının, orospuların, misyonerlerin, kadın öğretmenlerin, çiftlik sahiplerinin öyküleri. Bu yıllarda Kızılderililerin sesi pek seyrek duyulur olmuş, çoğu zaman da beyaz adamın kalemiyle kağıda dökülmekten yoksun kalmıştır. Kızıldereli bu öykülerin kara tehlikesi sayılıyordu. Hem İngilizce yazmasını bilseydi bile basımcı ya da yayımcıyı nereden bulacaktı? Gene de geçmişin o Kızılderili sesleri bütün bütüne kaybolmuş değildir. Amerikan Batı tarihinin birkaç gerçek öyküsü Kızılderililer tarafından piktograflarla ya da İngilizceye çevrilerek belgelenmiş ve bunların bazıları kıyıda köşede kalmış dergilerde, küçük kitapçılarda ya da dar çevrelerce okunan kitaplarda yayımlanmıştır. 19. yüzyılın sonlarında beyaz adamın savaşlardan arta kalan Kızılderililere ilişkin merakı ileri bir ölçüye vardığında girişken gazete muhabirleri, savaşçılar ve reislerle sık sık konuşmalar yapmış ve onlara Batı'da olan bitenlerle ilgili düşüncelerini dile getirme fırsatını vermişlerdir. Bu konuşmaların niteliği, yorumların yeteneğine ya da Kızılderililerin özgürce konuşma eğilimine göre büyük farklılıklar gösterir. Bazısı gerçeği anlatırsa misillemeye uğrayacaklarından korkmuş, bazısı da muhabirleri uyduruk masallarla aldatma yolunu tutmuştur. Bu yüzden Kızılderililerin gazetelerde yayımlanan sözleri, kimi birer taşlama harikası olduğu, kimi de şiir dolu öfke patlayışlarıyla yanıp tutuştuğu halde kuşkuyla okunmalıdırlar. Kızılderililerin birinci ağızdan sözlerinin en zengin kaynaklarından biri de Birleşik Devletler Hükümeti'nin sivil ve asker temsilcileriyle yapılan anlaşma oturumlarının ve öteki resmi toplantılarının tutanaklarıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Isaac Pitman'ın yeni stenografi sistemi iyice benimsenmeye başlamıştı. Kızılderililer bir toplantıda konuşurken resmi çevirmenin yanında bir de tutanak yazmanı oturur olmuştu. Batı'nın uzak yörelerinde yapılan toplantılarda bile konuşmaları kağıda aktaracak biri çoğu zaman bulunuyor, çeviri işinin güçlüğünden ötürü söylenenlerin çoğu el yazısıyla tutanağa geçirilebiliyordu. Çevirmenler genellikle konuşma dilini bilen ama okuma yazması olmayan melezlerdi. Yazı dili olmayan çoğu halklar gibi bu çevirmenler ve Kızılderililer de düşüncelerini dile getirmek için imgelere, tasvirlere başvuruyor, bu yüzden İngilizce çeviriler doğayı tasvir eden bir takım resimlerle dolu oluyordu. Kötü bir çevirmen, konuşması su gibi akıp giden bir Kızılderilinin sözlerini kaba bir dille aktarıyor, buna karşılık iyi bir çevirmen, kötü bir konuşmacıyı şair katına yükseltiyordu. Kızılderili önderlerinin çoğu, beyaz görevlilerle yapılan toplantılarda özgür ve açık bir dille konuşuyordu. 1870'ler ve 1880'lerde bu gibi işlerde tecrübe kazandıkça kendi çevirmen ve tutanak yazmanlarını kendileri seçme hakkını istemeye başladılar. Bu son dönemde kabilelerin bütün üyeleri konuşmakta özgürdü. Bazı yaşlı üyeler geçmişte tanık oldukları olayları anlatıyor ya da kendi halklarının tarihini özetliyorlardı. Uygarlıklarının bu yıkılış dönemini yaşayan Kızılderililer artık hayatta olmadıkları halde bütün anlattıkları resmi tutanaklarda saklıdır. Oldukça önem taşıyan oturum tutanakları hükümet belge ve raporlarında yayımlanmıştır. İşte bu neredeyse unutulmuş sözlü tarihin bütün kaynaklarından yararlanılarak Batı'nın fethini, onu yaşayan kurbanların ağzından, onların kendi sözlerine elden geldiğince bağlı kalarak anlatmaya çalıştım. Bu döneme ilişkin belgeleri hep yüzleri batıya dönük okuyan Amerikalılar bu kitabı yüzlerini doğuya çevirerek okumalıdır. Elinizdeki neşeli bir kitap sayılmaz ama tarihin bugüne uzayan bir yanı vardır ve belki de bu kitabı okuyanlar geçmişte ne olduğunu öğrenmekle Amerikalı Kızılderilinin bugün ne olduğunu daha iyi anlayacaklardır. Amerikan metinde K. kaba bir takım savaşçılar şeklinde basma kalıp bir biçime sokulan Kızılderililerin ağzından ince ve son derece akla yatkın sözlerin çıktığını görünce şaşıracaklardır belki de. Belki de toprakla olan ilişkilerini büyük bir titizlikle koruyan bir halktan toprakla kendi aralarındaki ilişki hakkında biraz bir şeyler öğreneceklerdir. Kızılderililer toprağın ve onun zenginliklerinin hayatla bir tutulması gerektiğini ve Amerika'nın bir cennet olduğunu çok iyi biliyorlardı. Doğudan gelen istilacıların niçin Kızılderililere ait her şeyin yanı sıra Amerika'nın kendisini de yok etmeye kararlı olduklarını anlayamadılar. Bu kitabın okurları bugün Kızılderililerin yaşadıkları yerlerin yoksulluğunu, umutsuzluğunu ve sefaletini görme fırsatını bulurlarsa bunun nedenlerini de gerçekten anlayabileceklerdir. D. Brown, Urbana, Illinois, Nisan 1970. Orada olmayacağım. Kalkıp gideceğim. Kalbimi vatanıma gömün. Stephen Vincent Bennett. 1. Davranışları terbiyeli ve övgüye değer. Nerede bugün o eski Pequotlar, Narragansettler, Mohikanlar, Pocanoketler? Halkımızın bir zamanlar güçlü olan bütün o kabileleri nerede? Tıpkı yaz güneşinin altında eriyip giden karlar gibi beyaz adamın açgözlülüğü ve baskısı karşısında hepsi yitip gittiler. Hiç karşı koymaksızın bizi yok etmelerine göz mü yumalım? Terk mi edelim evlerimizi? Yüce ruhun bize armağan ettiği ülkemizi, ölülerimizin mezarlarını, bizim için saygın ve kutsal ne varsa hepsini bırakıp gidelim mi? Biliyorum, sizler de benimle birlikte asla, asla diye bağıracaksınız. Şuvanilerden Tecumse. Bu halka ilk olarak Indiolar adını veren Kristof Kolomb oldu. Avrupalılar yani beyaz adamlar farklı diller konuşuyorlardı. Indio sözcüğüne kimisi Indian dedi, kimi Indianer, kimisi de Indian. Pigarush ya da Kızılderili sözcüğü daha sonra ortaya çıktı. San Salvador adasında yaşayan Tainolar, halkın yabancıları karşılama geleneğine uygun olarak Kolomb ve adamlarını ellerinde armağanlarla cömertçe karşıladılar ve onlara yakınlık gösterdiler. Bu insanlar öyle uysal, öyle barışsever ki diye yazıyordu Kolomb, İspanya kral ve kraliçesine. Yeryüzünde bunlardan daha iyi bir ulus bulunmadığına majestelerinizin önünde ant içebilirim. Komşularını kendileri kadar seviyorlar, konuşmaları son derece tatlı ve kibar, konuşurken hep gülümsüyorlar, gerçi çırılçıplak dolaşıyorlar ama davranışları terbiyeli ve övgüye değer. Hiç kuşkusuz bütün bunlar putperestliğin değil, güçsüzlüğün bir kanıtı olarak alındı ve haksever bir Avrupalı olarak Kolomb, bu insanların çalıştırılması, ekin ekmesi, gerekli her işe koşulması ve bizim gelenek ve göreneklerimizi benimsemesi gerektiği kanısına vardı. Daha sonraki 400 yıl boyunca yani 1492-1890 milyonlarca Avrupalı ve onların torunları kendi gelenek ve göreneklerini yeni dünya halklarına zorla kabul ettirmeye çalıştı. Kolomb, Tainolardan kendisini evlerine buyur eden ve kendisiyle dostça bir ilişki sürdüren 10 kadarını beyazların göreneklerine alıştırmak amacıyla kaçırdı ve İspanya'ya götürdü. İçlerinden biri İspanya'ya vardıktan kısa bir zaman sonra öldü. Ama bu süre içinde çoktan vaftiz edilmişti. İspanyollar ilk Kızılderilinin cennete gidişini mümkün kıldıkları için öyle sevinmişlerdi ki bu iyi haberi bütün Batı Hint adalarına yaymakta hiç zaman kaybetmediler. Tainolar ve öteki Arawak halkları Avrupalıların dinine karşı pek fazla direnmediler. Ama altın ve değerli taşlar aramaya gelen sakallı yabancı yığınları adalarının altını üstüne getirmeye başlayınca güçlü bir direniş gösterdiler. İspanyollar köyleri yağmaladılar, yakıp yıktılar, yüzlerce kadını, erkeği, çocuğu kaçırdılar, gemilere atıp köle olarak satılmak üzere Avrupa'ya götürdüler. Arawakların direnmesi karşısında top ve kılıç kullandılar. Kolomb'un 12 Ekim 1492'de San Salvador sahiline ayak basmasının üzerinden daha 10 yıl bile geçmeden bütün kabileler, yüz binlerce insan yok edildi. Yeni dünyadaki kabileler arasındaki haberleşme son derece yavaştı. Avrupalıların yaptığı barbarlıkların haberleri yeni fetihlerin ve yerleşmelerin hızlı yayılışıyla yarışamıyordu. Ne var ki İngilizce konuşan beyaz adamlar 1607'de Virginia'ya varmadan çok önceleri İspanyolların uygarlaştırma teknikleriyle ilgili söylentiler Powhatanlara ulaşmıştı. İngilizler daha zekice ve daha ince yollara başvurdu. Jamestown'ı yerleşilebilecek bir duruma getirinceye kadar barışı güven altına almak amacıyla Van Sonacook'un başına altından bir taç geçirdiler. Onu Powhatanların kralı yaptılar ve beyazlara yiyecek sağlamak üzere halkını çalışmaya koşması gerektiğine inandırdılar. Van Sonacook ilk önceleri kendi asi halkına mı yoksa İngilizlere mi bağlı kalacağı konusunda bir hayli bocaladı. Ama John Ralph kızı Pocahontas'la evlendikten sonra bir Kızılderili'den çok bir İngiliz olduğu kararına vardı. Van Sonacook öldükten sonra Powhatanlar intikam almak ve İngilizleri gerisin geri denize dökmek için ayaklandılar. İngiliz silahlarının gücünü küçümsemiştiler. Kısa bir süre sonra 8000 Powhatan'dan yalnızca 1000 kadarı kaldı. Massachusetts'teki hikayede bir bakıma farklı başladığı halde tıpkı Virginia'daki gibi sonuçlandı. İngilizler 1620'de Plymouth'a çıktıklarında yeni dünyanın dost yerlilerinden yardım görmeselerdi açlıktan ölürlerdi herhalde. Somerset adlı bir Pemaquid ve Massasoit, Squanta ve Hobomah adlı 3 Wampanoag gönüllü olarak göçmen İngilizlerin hizmetine girdiler. Hemen hepsi az buçuk biliyorlardı İngilizceyi. Daha önceki yıllarda kıyılarına uğrayan kaşiflerden öğrenmişlerdi. Squanta bir İngiliz denizcisi tarafından kaçırılmış, İspanya'da köle olarak satılmış, daha sonra başka bir İngiliz'in yardımıyla kölelikten kurtulmuş ve en sonunda yurduna dönmeyi başarmıştı. Squanta ve öteki Kızılderililer Plymouth'a gelen göçmenleri zebun çocuklar olarak görmekteydi. Kabile ambarlarındaki tahılı onlarla paylaştılar. Onlara nerede ve nasıl balık tutacaklarını gösterdiler ve ilk kışı atlatmalarına yardımcı oldular. İlk yaz geldiğinde beyaz adamlara tohumluk verdiler ve nasıl ekip biçileceğini öğrettiler. Bu İngilizlerle Kızılderili komşuları birkaç yıl barış içinde yaşadılar. Ama daha gemiler dolusu insan durmadan geliyor, gelen gemilerin ardı arkası kesilmiyordu. Beyaz adamların artık New England, Yeni İngiltere adını verdikleri toprağın kıyılarında baştan başa balta sesleri ve birbiri ardı sıra yıkılan ağaçların gümbürtüleri yankılanıyordu. Artık yerleşme merkezleri birbirinin içine girmeye başlamıştı. 1625'te kolonicilerden bazıları Somerset'ten Pemaquid'lerin topraklarından ek olarak bir 12 bin dönümü kendilerine vermesini istediler. Somerset bu toprakların yüce ruhtan geldiğini, gökyüzü kadar uçsuz bucaksız olduğunu ve hiçbir insana ait olmadığını biliyordu. Ama gene de kendi tuhaf töreleri uyarınca bu yabancıları hoşnut etmek için toprağın aktarılmasıyla ilgili bir tören düzenledi ve onlar için bir kağıt doldurdu. Bu, Kızılderili topraklarının İngiliz kolonicilerine verilişine ilişkin ilk yazılı anlaşmaydı. Artık binlercesi gelmeye başlayan yerleşmecilerin çoğu ise bu gibi törenlerle vakit öldürmediler. Wampanoagların büyük reisi Massasoit 1662'de öldüğünde halkı ıssız çöllere sürülmekteydi. Massasoit'in oğlu Metacom, istilacılara karşı direnmek üzere birleşmezlerse bütün Kızılderilileri bekleyen kötü sonu sezdi. New Englandlılar kendisini Kral Philip adıyla Pocahontas'ın başına geçirdikleri halde Metacom zamanının büyük bir bölümünü Narragansettlerle ve yöredeki kabilelerle ittifaklar kurmaya adadı. 1675'te kolonicilerin kalkıştığı buyurgan bir takım davranışlar karşısında Kral Philip kabileleri yok olup gitmekten kurtarmak amacıyla önderliği altındaki Kızılderili ittifakını savaşa soktu. Kızılderililer 52 yerleşme merkezine saldırdılar. Bunlardan 12'sini tamamıyla ortadan kaldırdılar. Ama aylarca süren çarpışmalardan sonra koloniciler silahça üstünlüklerine dayanarak Wampanoagları ve Narragansettleri bütün bütününe ezdiler. Kral Philip öldürüldü ve kellesi Plymouth'ta 20 yıl süreyle sergilendi. Tutsak edilen öbür Kızılderili kadınlar ve çocuklarla birlikte Kral Philip'in karısı ve genç oğlu da Batı Hint adalarında köle olarak satıldı. Hollandalılar Manhattan adasına geldiklerinde Peter Minuit burayı 60 gulden tutarında olta ve incik boncuk karşılığında satın aldı. Ama aynı zamanda Kızılderilileri orada kalmaya ve değerli hayvan postlarını böyle değersiz süs eşyalarıyla değiş tokuşa devam etmeye teşvik etti. 1641'de William Kieft Mohikanları haraca bağladı ve Raritanları aslında beyaz yerleşmecilerin işlediği suçlardan ötürü cezalandırmak için Staten adasına asker gönderdi. Raritanlar bu tutuklamalara karşı direndiler. Askerler Raritanlardan 4'ünü öldürdü. Kızılderililer 4 Hollandalıyı öldürerek misillemede bulununca Kieft 2 köyün herkes uykudayken kıyımdan geçirilmesini buyurdu. Hollandalı askerler kadınları, erkekleri ve çocukları süngülediler, gövdelerini paramparça ettiler, sonra da köyleri ateşe verdiler. Avrupalılar Allegheny geçitlerinden içerilere, batıya akan ırmaklardan Mississippi'ye doğru aşağılara, oradan da Missouri'ye doğru yukarılara ilerledikleri sıralarda bu olaylar daha 200 yıl durmadan tekrarlandı. Bütün doğu kabilelerinin en güçlüsü ve en ilerisi olan İrikuaların 5 ulusu boş yere barışı sağlamaya çalıştı. Siyasi bağımsızlıklarını kurtarma uğrunda geçirdikleri kanlı yıllardan sonra en sonunda bozguna uğradılar. Bazısı Kanada'ya, bazısı batıya kaçtı. Bazıları da kendilerine özel olarak ayrılan yerlerde hayatlarını sürdürdü. 1760'larda Ottawa'lardan Pontiac, göller yöresindeki kabileleri İngilizlere Allegheny'lerin gerisine püskürtmek amacıyla birleştirdi. Ama başarıya ulaşamadı. Pontiac'ın en büyük hatası, can alıcı Detroit kuşatması sırasında Kızılderililere yardımdan cayan, Fransızca konuşan beyaz adamlarla ittifak yapmasıydı. Bir kuşak sonra Shawnee'lerden Tecumseh topraklarını istiladan kurtarmak için Orta Batılı ve Güneyli kabileler arasında büyük bir ittifak kurdu. Bu düşte Tecumseh'in 1812 savaşında bir çarpışma sırasında ölmesiyle son buldu. 1795 ve 1840 yılları arasında Miami'ler zengin Ohio vadisindeki topraklarını son parçasına kadar terk edinceye dek savaş üstüne savaş verdiler, anlaşma üstüne anlaşma imzaladılar. 1812 savaşından sonra beyaz yerleşmeciler Illinois'e akın etmeye başladığı zaman Sauklar ve Foxlar Mississippi'ye geçerek ötelere kaçtılar. Küçük reislerinden biri olan Kara Atmaca geri çekilmeyi reddetti. Winnebago'lar, Potawatomi'ler, Kickapoo'larla bir ittifak kurdu ve yeni yerleşme merkezlerine karşı savaş açtı. Bir grup Winnebago, bir beyaz askerin 20 at ve 100 dolarlık rüşvet teklifini kabul ederek Kara Atmaca'ya ihanet etti. Ve Kara Atmaca 1832'de yakalandı.